Kitabın adı Zarafet Audrey Hepburn'un Hayatı. Yazarı Donald Spoto. 14. ayrım. Ella, film çekimini izlemek için Londra'dan Paris'e geldi. Harika bir espri anlayışı vardı Audrey'nin de öyle diyor. Baronesi bir içkiye davet eden ve o yaz onunla arkadaşlık eden Leonard Gersh. Ama ne yazık ki beraberken öyle değillerdi. Asla birlikte gülmüyorlardı. Annesine bayılıyordum ama Audrey ondan fazla hoşlanmıyordu. Ella sert anneyi oynuyordu. Audrey'den bahsederken farklı biri olup çıkıyordu. Yargılayıcı bir tipe dönüşüyordu. Barones rolünü de çok ciddiye alıyordu. Diğer taraftan istediğinde çok komik olabiliyordu. Audrey de öyle. Ama Audrey annesini asla tanımamıştı. Birbirlerine ne kadar benzediklerini bilmiyorlardı. Ella kızının mükemmel bir aktris olduğunu düşünmesine rağmen bunu ona söyleyemiyordu. Audrey bir keresinde annesinden hiç sevgi görmediğini anlatmıştı ama Ella onu seviyordu. İnsanlar genelde sevdiklerine sevgilerini ifade edemez. Onun yerine başka insanlara söylerler. Muhtemelen Ella'dan bir anne olarak nefret ederdim ama bir arkadaş olarak onu severdim. Audrey, Funny Face'i Temmuz ayında bitirdi. Birkenstock'ta karı koca birkaç hafta tatil yaptıktan sonra Mel, İspanya ve Fransa'da peş peşe rol alacağı filmlerde çalışmaya gitti. Bu sırada Audrey tekrar Billy Wilder'la çalışma teklifini kabul etti. Tek şartı filmin tamamen Paris'te çevrilmesiydi. Böylece hafta sonları Mel'le bir araya gelebileceklerdi. Wilder, henüz senaryo tamamlanmadan Audrey'yi ikna etmeyi başarmıştı. Bundaki en büyük etken, başrol arkadaşının Amerikan sinemasının ideal sorumluluk sahibi erkeği Gary Cooper olmasıydı. Gary Grant, yine Wilder'ın teklifini reddetmişti. Love in the Afternoon, Claude Annett'in romanından uyarlamadır. Flanagan, Cooper adındaki orta yaşlı, zengin ve Don Juan tavırlı iş adamı, kadınlarla duygusuz aşklar yaşamayı alışkanlık haline getirmiş ve bu yaşına dek bekar kalmayı başarmıştır. Paris'teki düşüncesizce davranışları özel bir dedektife, Maurice Chevalier, iş imkanı sağlar. Dedektifin Arjen Hepburn adında konservatuvarda müzik okuyan bir kızı vardır. Flanagan'dan etkilenen Arjen, çok geçmeden ona aşık olur ve kendine uydurma sevgililerden oluşan bir geçmiş yaratarak orta yaşlı iş adamına deneyimli kadın imajını vermeye çalışır. Sonunda Flanagan, ona karşı kayıtsız kalamaz, Paris'ten ayrılırken Arjen'i tren istasyonunda bırakacaktır ama dayanamayıp onu kollarına alır. Cooper uzun boylu, zayıf, mahcup ve cinsel çekiciliğinin farkında olmayan halleriyle neredeyse 30 yıldır Amerikan sinemasının en popüler aktörüydü. 1956'da 55 yaşındaydı ama en az 10 yaş yaşlı görünüyordu. Grant rolü reddettikten sonra Wilder, iflah olmaz çapkın rolüne Cooper'ı seçti. Cooper hala ilk ve tek karısıyla evli olmasına rağmen yıllar boyunca bir Hollywood çiçeğinden diğerine konmasıyla meşhurdu. Sevgilileri arasında Luke Velez, Barbara Stanwyck, Mel Oberon, Carol Lombard, Paulette Goddard, Marlene Dietrich, Ingrid Bergman ve Clara Bow da vardı. Audrey, Eylül'de yeni filmi için çalışmaya başlamadan önce arkadaşı Kathleen Nisbet'i My Fair Lady'de izlemek için New York'a gitti. Müzikalin başrollerini Julia Andrews ve Rex Harrison paylaşıyordu. Los Angeles Times'tan Edwin Shelbert, Audrey ile konuştuktan sonra şöyle yazdı. Audrey'nin istediği, kocası Mel Ferrer'ın profesörü, kendisinin de Doğu Londralı kahramanı oynamasıydı. Bu, War and Peace'teki karakterleriyle ciddi bir zıtlık yaratacaktı. Paris'e döndükten sonra Wilder'ı karşıladı ve Love in the Afternoon'un çekimleri için kolları sıvadı. Wilder'ın ona Sabrina'da kazandırdığı büyük başarı için ünlü yönetmene minnettardı. Belki de bu filmde rol almasının en büyük nedenlerinden biri buydu. Yoksa senaryoları titizlikle seçen ve farklı rollerde görünmek istediğini söyleyen Audrey'nin Arjen rolünü neden kabul ettiğini anlamak mümkün değildir. Love in the Afternoon'la birlikte izleyici ve eleştirmenler onun karşısında yaşlı erkekler görmekten bıktı ve ilk kez Audrey'nin oyunculuğu donuk ve Givenchy'nin gardırobu fazla kusursuz bulundu. Aslına bakılırsa babası dedektiflik yaparak yaşam mücadelesi veren işsiz bir öğrencinin kıyafetleri sıradan mağazalardan seçilmeli ya da o şekilde tasarlanmalıydı. Audrey Hepburn'un tasarım kıyafetleri ise bu rol için aşırı gösterişli ve pahalıydı. O sonbaharda daha prodüksiyonun başında Wilder, Paris'in merkezinin hemen batısındaki stüdyoda asla çözülemeyecek teknik bir sorunla karşılaştı. Erkek başrol oyuncusu için makyaj ve kostüm denemeleri yapılmıştı. Zaten Cooper'ın şöhreti bu tip denemeleri formaliteden ibaret bırakıyordu. Ne var ki ünlü aktör sete geldiğinde Wilder ve kameramanı acı gerçekle karşılaştı. Ne kadar kozmetik kullanırsa kullansın, ışıklar ne kadar özenle yerleştirilirse yerleştirilsin, Gary Cooper bezgin ve yaşlıydı. Üstelik hayatının boşluğuna öfkeli ve şimdiye dek gördüğü ilgiden dolayı şımarıktı. Sabrina'daki Bogart'ta da aynı problem vardı ama bu defaki filmin aşk sahneleri uzundu ve bu sahneler uzaktan çekilemezdi. Kameraya filtreler takıldı ama yetersiz kaldı. Bu sefer Gary Cooper'ın yüzü tüm yakın çekimlerde gölgede bırakıldı, arkadan çekildi, bir duvarla, perdeyle ya da kapıyla gizlendi. 50 yıl sonra tüm bu hilelerde bir anlam arayan estetik meraklıları, çaresizlikten yapılan çekimleri, Flanagan'ın karakterinin kusursuz bir sembolü olarak gördü. Oysa Wilder bu tip bahaneleri daima küçümserdi ve böyle bir durumda son derece uygunsuz olurlardı. Çünkü Love in the Afternoon bir komediydi. Cooper, 1925'teki ilk sessiz filminden beri 98 filmde rol almıştı ve bu 99. filmiydi. Yani kamera karşısında neler döndüğünü bilecek kadar deneyimliydi. Rolünden gün geçtikçe daha rahatsız oldu ve biyografisini yazanlardan birinin de belirttiği gibi film boyunca sanki yakası sıkıyormuş gibi rahatsız bir görüntü verdi. Cooper yıllar sonra monoton ve duygusuz konuşma tarzını avantaja dönüştürmeyi bilmişti ama bu ayırt edici özelliği Love in the Afternoon'da işe yaramadı. Gary ve Billy Wilder işlerinde ustaydı dedi Audrey daha sonra. Yemek, şarap, moda ve sanat sohbetleri yaparlardı. Ben asla bu tip sohbetlere dahil edilmezdim. Bill Wilder'a büyük saygım var ama onu iyi tanımıyorum. Onunla King'le Vidor konuştuğum gibi konuşmazdım. Şimdi başrol oyuncularının umursamazlığına bir de Audrey'nin yönetmenle arasındaki mesafe eklenmişti. Wilder'la daha önce yakaladığı uyumu yitirmişti ve bu da kaçınılmaz olarak performansına yansıyordu. Wilder, Love in the Afternoon'la akıl hocası, film yapımcısı Ernst Lubitsch'i onurlandırmak niyetinde olduğunu belirtmişti. Lubitsch, mükemmel bir hicivciydi. Fakat bu komedi, Wilder'ın Sunset Boulevard'ı kadar eğlenceli midir? Asla. Aksine iç karartıcı ve melankoliktir. 2 saat 10 dakikalık süresi insana 4 saat gibi gelir. Hikaye ekonomik işlenmemiştir. Duygusal inandırıcılık bakımından sınıfta kalır. Doğrusu Love in the Afternoon'u Billy Wilder'ın çektiğine ve filmin sevimli bir romantik komedi olarak lanse edildiğine inanmak güç. Flanagan'ın rolü için yanlış oyuncu seçimine ek olarak film ekibi daha ilk sahnelerden itibaren teknik sorunlarla boğuştu. Her bir pozlama 3 kez tekrarlanıyordu. Bu da sahneleri daha bıktırıcı hale getiriyordu. Mesela Fascination şarkısının çalındığı sahnedeki ciddi müzisyenler aslında bir komedi unsuru olarak kullanılmak istenmiştir ama varlıkları filmi resmen durdurur. Filmdeki en büyük soru işareti ise Arya'nın neden kadınları kullanıp bir kenara fırlatan aşağılık Flanagan'ı çekici bulduğudur. Böylesine zeki ve hassas bir kız kadınları takmayan hatta isimlerini bile unutmakla övünen orta yaşlı bir hergeleye neden tutulur ki? Film Arya'nın Audrey'i neredeyse Le Liaison Dangereux'ten fırlamış bir mazoşist gibi yansıtır. Öte yandan Love in the Afternoon 1957'de gösterime girdiğinde izleyici Audrey Hepburn ile Gary Cooper'ı o kadar çok sevdi ki rollerinin ne kadar rahatsız edici olduğunu fark etmedi bile. Aslında daha yaratıcı ellerde ve farklı bir oyuncu kadrosuyla ilginç bir psikolojik vaka analizi olabilirdi. Sonuçta 1957 The Three Faces of Evin yılıydı. Audrey her zamanki gibi hiçbir şeyden şikayet etmedi ve çalışma arkadaşlarını bol keseden övdü. Son sahne tipik bir Hollywood klişesidir. Arjen, Flanagan'ı Paris'ten ve kendisinden uzaklaştıracak trenin yanında koşar. Gözyaşlarını güçlükle bastırırken iyi olacağını söyler ve hayatındaki hangi erkeklerle ilgili yalanlar atmaya devam eder. Gözyaşlarını güçlükle bastırırken iyi olacağını söyler ve hayatındaki hayali erkeklerle ilgili yalanlar atmaya devam eder. Kızın görünüşü Flanagan'ın taş kalbini yumuşatır ve Arya'yı trene çekip dudaklarına ve yüzüne öpücükler kondurur. Bir yılda iki yorucu film çeken Audrey Noel'de Mel'le uzun bir tatile hazır olduğunu söyledi. Ama Amerikan televizyonundaki yüksek bütçeli bir oyunda rol almaya karar verdiler ve 1957 yılının başında provalar için New York'a uçtular. Üçüncü kısım. Başarı. 1957-1970. My Fair Lady'nin Büyükelçilik Balosu sahnesinden bir görüntü. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin izniyle. 9. Bölüm. 1957. Mel ve Audrey, Ocak'ta New York'a gitmek için Paris'ten ayrılmadan önce, Hubert de Givenchy, sessiz sakin bir akşam yemeğinde Audrey'ye küçük bir hediye kutusu verdi. Audrey'nin şerefine onun adını taşıyan bir parfümün yaratılmasına önayak olmuştu. M. Sainte-Terre diye çağırdı Audrey. Aa, bunu yapmış olamazsınız. Böylesine cömertçe bir hediyeyi hak etmediğini düşünen birinin nazik sözleri. Güvenç'i bu kokunun bir yıl boyunca sadece ona ait olabileceğini söyledi. Onu Aralık ayına kadar piyasaya sürmeyecekti. Tasarımcı daha sonra parfümü Linterdi adıyla satışa sundu. Bu isim hem Audrey'nin hayret dolu minnettarlığını anımsatıyordu hem de parfümün bir yıl boyunca başkalarına yasak olduğunu. Tabii aynı zamanda da yasaklanacak kadar mest edici koku anlamına geliyordu. Ana vatanı Rusya ile ilgili projeleri daima hevesle karşılayan Anatol Litvak, 1950'ye kadar Tobarich, The Battle of Russia ve yeni gösterime girip Ingrid Bergman'a ikinci Oscar'ını kazandıran Anastasia'yı yönetmişti. 20 yıl önce de Maerlinck diye popüler bir film yapmıştı. Aynı zamanda romantik bir trajedinin yaşandığı bir Avusturya köyünün ismiydi. 1989'da oradaki Kraliyet Av Köşkü'nde Avusturya Veliaht Prensi Rudolf, babasının genç yaştaki metresi Barones Marie Vetsera'dan ayrılmasını emretmesi üzerine çaresiz kalarak önce kızı sonra da kendisini öldürmüştü. Litvak bu konuyu New York'taki National Broadcasting Company'ye teklif ettiğinde, Maerlinck faciası en az 5 filmin ana teması olmuştu bile. Litvak ayrıca rolleri gerçek hayatta evli bir çiftin üstlenmesini önerdi ve NBC'den biri Kurt Fringe ile temasa geçti. Fringe, Führerler için yüklü bir meblağ koparınca karşılıklı anlaşmaya varıldı. Ocak'ta 2 haftalık prova ve 1 haftalık çekim için Audrey 150 bin, Mel 100 bin dolar aldı. 4 Şubat Pazartesi akşamı 90 dakikalık drama renkli olarak yayınlandı. Bu o zaman için bir ayrıcalıktı. Ancak Amerikalı eleştirmenler yapımı beğenmedi ve çok geçmeden yayından kaldırıldı. Hikayenin daha sönük ve amatörce bir versiyonu düşünülemez diye yazdı önemli bir eleştirmen. Sanki iki hoş insan bir operette karşılıklı konuşuyorlar ama müzik yok. Aslında yapımın bütçesi etkileyiciydi ve Audrey için hazırlanan düzinelerce kostüm göz kamaştırıcıydı ama Maerling'in abartılı lüksü, balo sahneleri ve saray dekorları böylesine mahrem bir trajediyle bağdaşmıyordu. Diğer bir deyişle görüntü vardı ama içerik yoktu. Eleştirmenler Audrey ve Mel'in Maria ve Rudolph'unu son derece tutkusuz buldu. Böylesi trajik bir aşkın kıyısından bile geçemiyorlar. Bazı eleştirmenler ve hatta ekipler çift arasında tuhaf bir mesafe olduğunu fark etmişti. Mel asla inandırıcı bir beyaz perde kahramanı olamamıştı. Oynadığı karakterlere inandırıcılık katamıyordu. Audrey, bahtsız genç aşık için belirli bir teknik geliştirmesine rağmen pek başarılı değildi. Provalar nezaket kuralları içinde ama üstünkörü yapılmıştı. Ortaya çıkan prodüksiyon da öyleydi. Audrey Hepburn ile Mel Ferrer'ın beraber son projesi bu oldu. Audrey, sinema ve televizyona bir yıl ara verdi. Basından kaçmayı başardı ve Henry Rogers'a tüm röportaj tekliflerini geri çevirmesini söyledi. Mel ise 1957'de iki film çevirdi. Birinde Meksika'da çalışması gerekti. Dolayısıyla çift bir süre Michoacán'daki Villa San Jose'de kaldı. Villanın muhteşem bahçeleri Audrey'nin hemen aklını çelmişti. Kalacağı yerlerde en dikkat ettiği buydu. Villa San Jose'nin bir başka olumlu özelliği de telefon olmamasıydı. Audrey tatildeyken galasını yapan Funny Face büyük bir başarıya ulaştı. Roger Edens, Audrey'e film ve onun hakkında çıkan haberleri gönderdi. Harikuladeler diye yazdı Audrey cevap olarak. Vanity'nin ilk sayfasındaki haberi de gördüm. Gişe rekorları kırmış. Çok mutluyum. Oley, oley, oley. Lütfen benim adıma Kay'i, Thompson'ı tebrik et. O tüm bu övgüleri fazlasıyla hak etti. Umarım daha pek çok başarı kazanır. Sana da binlerce kez teşekkür ederim ve senin adına çok sevindim. Villada telefon olmamasına rağmen telgrafla iletişim mümkündü. Kurt Frings o ilkbaharda Audrey'e bu yolla ulaştı. Audrey'nin geleceği konusunda endişelendiğini biliyordu. Genç yıldız sürekli aynı tür rollerde oynamasının riskli olduğunun farkındaydı. Ya kendinden yaşlı bir adamı büyüleyen peri kızıydı, Sabrina, Funny Face, Love in the Afternoon ya da politik romantik bir açmazı konu alan bir dönem filmindeki aristokrat, War and Peace, Maerlinck. Roman Holiday ile aldığı Oscar'dan beri canlandırdığı karakterlerin hepsi aynı tipti. Audrey imajının farkındaydı ama yaşı ve deneyimi karakter roller için yeterli değildi. Ayrıca 1950'lerin cinsellik sınırlarını zorlayan filmleri de ona uymazdı. Dolayısıyla Kurt Frings ona tamamen farklı bir rol öneren telgrafı yolladığında Audrey hemen yanıt verdi. Film 1956'nın en popüler ve saygın romanlarından birinden uyarlanacaktı. Hala bir sürü dilde en çok satanlar arasındaydı. Audrey, Fringe'e gönderdiği telgrafta romanı okumak istediğini yazdı. 3 gün sonra kitap geldi ve Audrey, Catherine Hulme'un The Nun's Story kitabını bir solukta okudu. Hikayenin edebi yönü, dürüstlüğü, cesareti ve keskinliği onu çok etkilemişti. Mel de aynı derecede etkilenmişti. Karısına bunun hayatının rolü olacağını söyledi. Ama kitabın film hakları Warner Bros'taydı. Paramount onu vermeyi kabul edecek miydi? The Nun's Story, bazı kaynaklara göre Türkiye'de ilk gösteriminde ismi Hemşirenin Öyküsü'dür. 1927'de bir mezhebe katılan Gabriel van der Mal adında genç bir Belçikalı kadının gerçek hikayesine dayanır. Gabriel, ünlü bir cerrahın kızıydı ve manastırdaki eğitim sürecinden sonra rahibelik yemini etmişti. Bundan sonra rahibe Luke, babasının mesleğinin atası olarak bilinen Aziz'in ismiydi, olarak anılacaktı. Önce psikiyatrik hemşirelik eğitimi aldı ve bir akıl hastanesinde çalıştı. Saygı duyulan, kendini görevine adamış ve becerikli biriydi. Daha sonra tropikal bölgelerdeki hastalıklarla ilgili eğitim görüp Belçika Kongosu'nda fakirlerle çalışmaya gönderildi. Cemaatin Belçika'daki merkezine dönmeden önce 9 yıl bu bölgede kaldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Belçika direnişine yardım etmek istedi ama rahibelerin hem dostlarına hem düşmanlarına aynı şekilde hizmet vermesi bekleniyordu. Yaralı Nazi askerleri de müttefik askerlerle aynı bakımı görmeliydi. Rahibe Luke bunu kabul edemedi. Vatikan otoriteleri ve mezhebinin ileri gelenlerinin izniyle rahibeliği bırakarak yeni bir amaç edindi. Artık bir savaş hemşiresiydi. Audrey, The Nun's Story'de hayran olabileceği, hatta kendiyle özdeşleştirebileceği pek çok şey buldu. Romanın kahramanı gibi o da Belçika'da doğmuştu. İki kadın da babalarını kaybetmişti. İkisinin erkek kardeşleri de savaşta esir düşmüştü. Ama Audrey'yi en çok etkileyen, rahibe Luke'un kendi vicdanına ve iç dünyasına duyduğu sarsılmaz güvendi. Roman, onun rahibelikten ayrılma kararını inancını yitirmesine bağlamıyordu. Aksine bu kararın en dokunaklı yanı, derin bir inançla ortaya çıkmış olmasıydı. Rahibe Luke ve Audrey Hepburn, iç gözlemci karakterlerdi. Rahibe Luke, nasıl yemininin öngördüğü geleneksel dini alışkanlıklara kafa tutmuşsa, Audrey de asla Hollywood'un ihtişamına kapılmamıştı. Evet, Givenchy tasarımlarını seviyordu ama onlar sadece imajının bir parçasıydı. Rahibe Luke, gerçek hayatta ve kitapta Katolik inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Dini bir kurumdan ayrılmasını Tanrı'dan ayrılmak olarak nitelendirmedi. Manastırdan çıkarsam İsa beni terk etmeyecek der romanda papaza. Onun adına bardaklarca su verdim ve o, bunu yapmaya devam edeceğimi biliyor. Onun için bir rahibe ya da savaş hemşiresi olarak çalışmam hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Audrey hiçbir dine geleneksel bakış açısıyla bağlanmasa da kesinlikle inançlıydı. Savaştan nefret ediyor, doğanın küçücük gerçeklerinden inanılmaz zevk alıyordu. Geçen yıllar içinde yoğun mücadele ve içsel gözlemleri sonucu büyük değişiklikler yaşamıştı. Pek çok bakımdan rahibe Luke gibiyim dedi. Önceki rollerinden bu kadar farklı bir karakteri canlandırmayı kabul etmek önemli bir sorumluluk yüklenmekti ve bu filmin çekim süreci kendi ifadesiyle hayatını sonsuza dek değiştirdi. Aile arasında ya da yabancılarla ne zaman The Nun's Story'den bahsedilse Audrey daima coşkulu yorumlar yaptı. Friends Audrey'ye bir haber daha verdi. Ondine oynarken tanıştığı The Playwrights Company'den oyun ve senaryo yazarı Robert Anderson, The Nun's Story'nin senaryosunu yazmayı kabul etmişti. Audrey'nin Hollywood'a gidip yapımcı Henry Blank ve Anderson'la tanışması iyi olacaktı. İkisi orada hem projenin ön hazırlığını yapıyor hem de Los Angeles'ta ikamet eden Catherine Hulme'dan önemli bilgiler alıyordu. Hulme, gerçek rahibe Luke olan Mary Louise Hobbs'la manastırdan ayrılışından bir yıl sonra tanışmıştı. Aslında Mary Louise, rahibe Mary Haverin olarak biliniyordu ve 1927'den 1944'e kadar Sisters of Charity of Jesus and Mary adında Belçikalı bir cemaatte rahibeydi. Temmuz 1945'te ikisi de yeni kurulan Birleşmiş Milletler Yardım ve Rehabilitasyon İdaresi'nde UNRRA çalışıyordu. Sonra iki kadın da bir göçmen kampına dönüştürülen eski Nazi konaklama tesisi Witflecken'da hizmet vermişti. Burada Avrupa'nın her yerinden gelen 20 binden fazla ağır hasta vardı. Hulme o zamana dek birkaç kitap yazmış ama raf ömürleri kısa olmuştu. Sonra kendini manevi gelişimine adamıştı. 1930'larda Paris'te mistik filozof Gurdjieff'le çalışmış ve onun alt gruplarından birine katılmıştı. Gurdjieff'in The Rob ismini verdiği bu topluluk birkaç lezbiyen yazardan oluşuyordu. Catherine, Kendine Kate ya da Katie denmesini tercih ediyordu. Şimdi alışılmadık özel hayatını manevi ve profesyonel hırslarıyla nasıl kaynaştıracağını düşünmekle meşguldü. Arkadaşlarının Lou diye çağırdığı Mary Louise, 17 yıllık resmi din hayatını Kate ile kademeli olarak paylaştı. Avrupa'daki 6 yıllık görevleri boyunca hem Kate hem de Lou içsel dönüşüm yolculuklarına devam etti. Gerçek benliklerini bulmak ve kendi ifadeleriyle tamamen Tanrı'ya dönmek istiyorlardı. Ayrıca birbirlerinin ruh eşi olduklarını fark etmişlerdi. 1952'de Amerika'ya birlikte geldiler. Kate yazarlık kariyerini sürdürdü, Lou hemşirelik yaptı. Kate kendiliğinden, arkadaşından hiçbir baskı görmeden Katolikliği benimsedi. Artık Lou'yla her bakımdan birlik olmuşlardı. Çok geçmeden Lou, Kate'e kendi hikayesini kaleme almasını önerdi. Çünkü insanlığa faydalı olabilir dedi. 14. ayrımın sonu. Sayfa No. 171. Devamı 15. ayrımda.